Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 15. Ayrım. Birkaç gece önce polisler ve askerler babamın evine gidip arama yapmışlar ve Asım'ı almışlar. Ona durmadan benim nerede olduğumu soruyorlardı. Asım'sa bilmediğini söylüyordu. Sonunda onu Gazi Osman Paşa'daki evimize götürmüşler ve bahçede ''Abi, abi'' diye bağırtmışlardı. Akılları sıra evde olan ben kapıyı açmıyordum ve kardeşimin sesiyle açacaktım. Mahallede epey gürültü çıkartmıştı polisler. Kapıyı kırmaya kalkmışlardı. Bütün komşulara bizi soruyor ve sonunda çocuklu bir aile olduğumuzu anlayınca birbirlerine bakıp ''Ha, örgüt evliliği'' diyorlardı. Asım bir albayın duruma el koymasıyla kurtulabilmişti. Bütün bunlar neyle suçlandığımı bilmediğim bir hezeyan ortamında gerçekleşiyordu. Sonunda emektar Opel çaresizce Ankara Merkez Komutanlığı'na yöneldi. Babamla içeri girdik. Komutan bize çay ikram etti. Babam durumu anlattı ve benim İstanbul'da aile ziyaretindeyken gözaltına alınmış olduğumun bildirildiğini söyledi. Herhalde bir yanlışlık olmuştu. Merkez komutanı da babama merak etmemesini söyledi. Yanlışlık en kısa zamanda düzeltilirdi. Babam yıllarca devleti temsil etmiş olmanın bilinciyle utanıp sıkılarak ''Kötü bir muamele yoktur umarım'' dedi. ''Ne demek efendim?'' dedi komutan. ''Öyle şeyler söz konusu değil, hepsi iftira.'' Kapının önünde babamla ve Asım'la vedalaştık. Askeri bir jip beni yine Yıldırım bölgeye götürdü. Yolda başçavuş ''Bugün Doğu Perinçek de yakalandı'' dedi. ''Eğer masumsanız bir an önce kurtulursunuz inşallah. Ama devlete millete kötülük yapmadınızsa dilerim sorguda can verirsiniz.'' Bu iyi niyet dilekleriyle Yıldırım bölgeye teslim edildim. Koğuşa getirildiğimde öğlen olmuştu. Titrek Hamsi hücresi macerasında kaldığımızdan daha küçük bir koğuştu burası. Ve o saatte boştu. Avludan sesler geliyordu. Demir parmaklıklı küçük pencereye gidip baktığımda havalandırmaya çıkmış olan arkadaşlarımı gördüm. Bir kısmı voleybol oynuyor, bir kısmı geziniyordu. Havalandırmadan sonra koğuşa döndüler. Ben ancak o zaman Sofya'ya uçak kaçırmakla suçlandığımızı anlayabildim. Şafak 2 operasyonunda 3 grup içeri alınmıştı. Birinci grupta uçak kaçırma sanıkları, ikinci grupta aydınlıkçılar, üçüncü grupta da jandarma komutanına suikast girişiminde bulunanlar vardı. Benden önce yakalanan herkes işkence görmüştü. Akay Sayılır, Emil Galip Sandalcı, Abdi Yazgan, Erdal Öz, Ömer Madra, Nejat Bayramoğlu ve daha birçok arkadaştan Yıldırım bölgede kalanlar ayrıntılarıyla kontrgerilla işkencehanesini anlatıyorlardı. Bu arkadaşlardan bazıları tutuklanarak mamağa gönderilmişlerdi bile. Benim sorgum da orada aynı biçimde yapılacağı için nelere dikkat etmem gerektiği konusunda yetiştiriyorlardı beni. Birinci kural şuydu. Aklımı kaçıracak dereceye bile gelsem bunun bir son olduğunu ve kurtulacağımı bilmeliydim. İkincisi, kendime duyduğum saygıyı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacaklar, bedenimi ve ruhumu aşağılayacaklardı. Buna hazırlıklı olmalı ve amaçlarının bu olduğunu düşünerek direnmeliydim. Üçüncü tavsiye, işkencede avazım çıktığı kadar bağırmaktı. Böylece çok acı duyduğumu saklamamış olurdum. Elektrik verildikten sonra birkaç gün kan işeyecektim. Endişelenmemeliydim. Daha sonra geçiyordu. Böylece içeri alındığım ilk akşam beni işkence konusunda bütün ayrıntıları bilen bir aday haline getirdiler. Niyetleri bana yardım etmek ve nelerle karşılaşacağımı bilerek hazırlıklı olmamı sağlamaktı. Ama yanlış yaptılar. Bu kadar ayrıntı bilmek insanı korkunç etkiliyor ve apar topar işkenceye götürülmekten çok daha fazla acı veriyordu. Hele benim gibi düş gücü gelişmiş biri için bunları bilmek, işkenceyi her saniye yaşayarak beklemek demekti. Siz dayandınız, ben de dayanırım diyor ve bir şey belli etmiyordum ama müthiş gerilmiştim. Geceleri bütün bedenimi bir elektrik şoku gibi titreten bir korku dalgasıyla sıçrıyordum. Her saniye işkenceye gitmeyi bekleyerek 8 gün geçirdim orada. Belki bir ömür uzunluğunda 8 gün. Koğuşta yaşam. Anlatıldığına göre kontrgerilla mensupları her sabah mesaiye başlayınca önlerine listeleri alıyorlardı. Emniyet Müdürlüğü'nde Yıldırım Bölge'de ve Mamak'ta bulunanlardan sorgulanmamış olanlar taranıyor ve birkaç isim saptanıyordu. Her sabah bu listeyi taşıyan askeri bir araç giriyordu Nizamiye kapısından. Bizler heyecanla araçtan inen astsubayın Nizamiye'ye girişini, birkaç dakika sonra ellerinde kelepçeler ve siyah göz bantları taşıyan astsubay ve erlerin koğuşlara yaklaşmasını izliyorduk. Henüz sorgulanmamış olanlar için ölüm kalım anıydı bu. Gittikçe yaklaşıyor, demir parmaklıkların önünde durarak içeriye doğru birkaç isim söylüyorlardı. Her isim okunuşunda bir dalgalanma yaşıyordu topluluk. Eğer sizin isminiz okunmadıysa ilk anda müthiş bir sevinç duyuyordunuz ama geride bir iki isim daha vardı. Nefesinizi tutarak o isimlerin okunmasını bekliyordunuz. Eğer yine isminiz okunmadıysa o günü kurtardığınızı düşünüp hayvanca bir mutluluk duyuyordunuz. Bir an sonra ise isimleri okunmuş olan arkadaşlarınızın acısı çöküyordu içinize. Müthiş bir utanç kaplıyordu içinizi. O gün için işkenceden kurtulmuş olmanın yarattığı hayvanca sevinç, gün boyu taşıyacağınız aşağılık bir utanca dönüşüyordu. İsim okunan arkadaşlar kurbanlık koyun gibi çıkarılıyor, elleri kelepçelenerek gözlerine siyah bir bant geçiriliyordu. Bant takılmadan önce son anda koğuşa doğru yardım isteyen gözlerle bakıyorlardı. İşte o zaman duyduğunuz utanç daha da yoğunlaşıyor ve işkenceye götürülmüyor olmanın suçluluğuyla içiniz burkuluyordu. Sanki o insanları gönderen sizdiniz. Askeri araç bilinmeyen yöne doğru çıkıp gittikten sonra derin bir sessizlik kaplıyordu koğuşu. Kimse götürülenlerden söz edemiyordu ve koğuşa yayılmış olan elektrikli hava çoğunlukla gazete okuma sırası yüzünden patlak veren bir kavgaya dönüşüyordu. En korkuncu da yoklamalarda o arkadaşların isimlerinin okunması ve resmi kayıtlara göre varsayılmalarıydı. Resmen Yıldırım Bölge'de bulunuyorlardı. Oysa gövdeleri o sırada kim bilir hangi bilinmeyen köşede işkencecilerin elindeydi. Ertesi sabah aynı işlem tekrarlanıyordu ve siz gene aynı ruh durumlarına geçiyordunuz. Birkaç gün sonra o arkadaşları geri getiriyorlardı. Yürüyemeyen, ayaklarının üzerine basamayan ve canlı birer cesede dönüşmüş vücutlar zorlukla taşınıyordu içeri. Birçoğu yatamıyor ve gövdelerin herhangi bir yere değmesi durumunda çığlıklar atıyordu. Bazılarını 2-3 sandalye üzerine gövdelerinin yaralı bereli kısımlarını değdirmemeye çalışarak yatırıyorduk. Nedense akşamları beklenmedik bir şekilde isterik kahkahalar duyuluyordu koğuşta. Gördüğü işkencenin üzerinden bir süre geçmiş olanlar işin komik yanlarını bulmaya çalışıyor ve anlattıkça hem kendileri gülüyor hem de çevredekileri güldürüyordu. Örneğin Alp Orçun adlı arkadaş işkenceye girmeden önce bir beyin ameliyatı geçirmişti. Tam elektrik verilmeden önce de bunu söylemiş ve kafasındaki dikişleri göstermişti. Bunun üzerine ne yapsalar beğenirsiniz diyor ve ekliyordu. Telleri getirip tam yaranın içine soktular. Bunları anlatırken gözlerinden yaş gelene kadar gülüyordu. Yıldırım Bölge'de insan psikolojisiyle ilgili çok şey öğrendim ama belki de en ilginci buydu. İnsanlar çıldırmamak için o acı ortamını gerçeküstü kılan bir mizah geliştirmişti. Başka türlü dayanmaya olanak yoktu. Bir arkadaş hayalarına elektrik verilirken işkencecilerin etli pide yediklerini anlatıyordu. Aralarında uzun uzun hangi kebapçının pidesinin daha lezzetli olduğunu ve soğan miktarının ne olması gerektiğini konuşuyorlarmış. Başka biri işkence görürken orada asılı duran bir kafesteki kanaryaya kızmıştı. Kendisine dış dünyanın güzelliklerini hatırlatan o kuşun orada olması içini yersiz umutlar ve acayip heveslerle dolduruyor, bu da acıyı artırıyordu. Bir arkadaşımız Akseki karakolunda yakalanmış ve teslim edilmeden önce oradaki 3-4 jandarmanın günler süren işkencesini yaşamıştı. Anlattıkları inanılır gibi değildi. Jandarma erleri ellerine düşmüş olan bu insan gövdesi üzerinde bütün bilinçaltı karanlık dürtülerinin uygulamasını yapmıştı. Buna rağmen Allah kimseyi Akseki karakoluna düşürmesin diye sık sık tekrarladığı söz korkunç kahkahalara neden oluyordu. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan oyuncu arkadaşlar da vardı koğuşta. Benim ranza arkadaşım Ömer Madra'ydı. Çok ağır işkencelerden geçmişti ve bir daha oraya giderse aklını kaçıracağını söylüyordu. Gözaltında tutma süresi 30 gündü ve Ömer içeri alınalı 33 günü olmuştu. Artık gözaltında tutulmasının hiçbir yasal dayanağı yoktu ama tahliye etmiyorlardı. Sonunda bir akşam vakti ismi okundu ve Ömer Madra tahliye diye bağırıldı. Ömer heyecandan kıpkırmızı kesildi. Eşyasını hazırlarken ona Ülker'i bulabileceği telefon numarasını ezberlettim. Tanışmıyorlardı ama çıkınca onu arayacak ve benim iyi olduğumu bildirecekti. Hepimiz büyük bir sevinçle uğurladık onu. Akşam bizim için iyi bir rakı iç dedik. Oysa zavallı Ömer, Nizamiye'de tahliye edildikten ve ana kapıdan dışarı çıktıktan sonra yanına siyah bir araba yaklaşmış ve zavallı dostumuz yeniden gözaltına alınmıştı. Tekrar boylamıştı kontrgerilla hücrelerini. Bir gün koğuşta bizi çok sinirlendiren bir şeyler oldu. Bir general teftişe geldi. Sabah erken saatlerde koğuşa giren general yakışıklı, uzun boylu biriydi. Üniforması üzerine sımsıkı oturuyordu. Özenle tıraş olmuştu ve sürdüğü tıraş losyonu koğuşa yayılıyordu. Saçları sımsıkı taralıydı. Yüzüne yayılan geniş bir gülümsemeyle konuşuyor, özenle seçtiği Türkçe kelimeleri yerli yerinde kullanıyordu. Sıraya dizilmiş ve yoklama durumunda olan bizlere çok sevecen konuştu. "Bir şikayetiniz var mı arkadaşlar?" diye sordu. Sonra binbaşıya döndü ve "Bu duvarlar kirli binbaşı," dedi. "Badana ettirin. Burada kalan arkadaşlarımız aydın kişiler. İçlerinde lise, üniversite mezunu olanlar var. Lütfen rahat etmelerine dikkat edin." Sonra da geldiği gibi çekip gitti. Bu ziyaret öyle büyük bir ikiyüzlük içeriyordu ki hayaları burulan, diri diri toprağa gömülen, Emil Galip gibi kollarından 3 gün asılı tutulan ve cinsel organlarına elektrik şoku verilen bu insanların tek derdi duvardaki boyanın dökülmesiymiş gibi aşağılık bir yaklaşım herkesi çileden çıkarıyordu. Koğuşta topluca türküler söylüyorduk. Bir akşam Ilgaz Anadolu'nun "Sen yüce bir dağısın" parçasını söylerken kapı açıldı ve içeri doluşan erler herkese vurmaya başladı. "Susun, susun," diye bağırıyorlardı. Biraz sonra da binbaşı geldi. "Burada komünist marşı söyleyemezsiniz," dedi. Ilgaz'ın komünist marşı olmadığını, bir halk türküsü olduğunu anlatmaya çalıştık ama anlamıyordu. "Bakın," dedik, "sözlerini dinleyin." Türkünün sözlerini tek tek okumaya başladık. "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Baharda yeryüzünde güzellerin bağısın." Sonunda binbaşı bütün sözleri yazılı olarak istedi ve homurdanarak gitti. Ben günün ve gecenin her dakikasında gelip de beni almalarını bekliyordum. Her sabah Nizamiye'den giren araçta benim ismimin olduğuna emindim ama bir türlü çıkmıyordu. Kendini sakatlamak. Derken aklıma bir şey geldi. İşkencecilerin kurbanın ölmesini aldırıp aldırmadıklarını bilmiyordum ama en azından böyle belirtiler hızlarını kesebilirdi. Ben de bir çare bulup hızlarını kesmek istiyordum. O tarihten bir süre önce griple ilgili bir antihistaminik almıştım ve ilaç alerjik reaksiyona neden olarak beni perişan etmişti. İlacı aldıktan bir süre sonra dilim şişmiş, boyun adalelerim kas katı kesilmiş ve beni konuşamayacak derecede acı veren bir duruma sokmuştu. O ilaçtan aldırdım. Beni sorguya götürmek üzere geldiklerinde hemen bir tablet yutacaktım. Aşağı yukarı yarım saat sonra etkisini gösterecekti ve ben işkencedeyken vücudumda anormallikler başlayacaktı. Belki de bu durum işi biraz kısa kesmelerini sağlayabilirdi. Günlerce bekledim. Sonunda bir sabah ismim okundu ve ben hemen ilacı içtim. 8 gündür dehşetle beklediğim an gelmişti. Arkadaşlarım hiçbir şey söyleyemiyor, sadece elleriyle dokunarak, sırtımı sıvazlayarak, kolumu sıkarak cesaret vermeye çalışıyorlardı. Ellerime kelepçe vurdular, gözüme de siyah bir bant örttüler. Sonra beni bir araca bindirdiler. İlaç etkisini daha araçtayken göstermeye başladı. Sarsıla sarsıla bir öne doğru gidiyorduk. Boğazımda ve boynumda kasılmalar başlamıştı. Bu belirtiler gittikçe arttı. Sonunda sorgu odasına alınıp da beklemeye başladığımda gerçekten yarı sakat durumdaydım. Bir süre sonra iki sivil girdi içeri. Biri lacivert takım elbiseli, zayıftı. Siyah çerçeveli gözlük takıyordu. Yüzünde kurumuş sivilce izleri vardı. Öteki iri yarı ve daha şekilsiz, arsız ağızlı bir adamdı. Örgüt kurma ve uçak kaçırma ile ilgili bir sürü şey soruyorlardı. Onlara güçlükle cevap veriyordum. Dilim ağzımın içinde dönmüyordu. Zayıf sorgucu ne olduğunu sordu ve ben kalp hastası olduğumu uydurdum. İri yarı olanı numara yapıyor dedi. Bırak konuşturayım şunu. Bildiğimiz iyi polis kötü polis oyununun bayat bir kopyasıydı yaptıkları. Çeşitli sorular soruyorlardı ama seslerinde bir bıkkınlık, bir gevşeklik seziliyordu. Çünkü ben arkadaşlarımdan epey sonra teslim olmuştum ve o zamana kadar uçak kaçırma işinin aslı faslı olmadığı ortaya çıkmıştı. Bana yaptıkları sorgulama ise bir formalite ve gözdağıydı. Bu arada zayıf sorgucu kendisinin askeri doktor olduğunu ve Erzurum'da görevliyken sorgulamalar için Ankara'ya geldiğini anlattı. Ben bir teknisyenim diyordu. Bunları niye anlattığını hiçbir zaman anlayamadım. Şili'deki Allende iktidarı aleyhine de bir şeyler söylemişlerdi. Sorgu epeyce sürdü ama tuhaf bir biçimde ayrıntılarını hatırlamakta güçlük çekiyorum. Ya belleğim bunları kabul etmediği için eleyip attı ya da antihistamin etkisiyle yarı koma durumunda olmam bu etkiyi yarattı. Sorgu boyunca iri yarı asker beni zorlamaktan yanaydı ve sözüm ona zayıf olan bırakmıyordu. Onlara uçağın kaçırıldığını Akay Sayılır'la birlikte İstanbul'da Kazancı Yokuşu'ndan inen bir dolmuşta duyduğumuzu anlattım. Böyle bir şeyle ne ilgimiz olabilirdi? Bütün bunları söylerken sözcükler ağzımdan zor çıkıyordu. Boğulur gibi konuşuyordum. Yarı baygın durumda olduğumu sanıyorum. Sonra beni gönderdiler. Hiç işkence görmemiştim. Savcılık sorgusu sırasında iş biraz daha aydınlandı. Savcı, yüzbaşı Muhteşem Savaşan adını taşıyordu. Sarışın, genç bir subaydı. Kendisi de pek inanmaz bir tavırla uçağı nasıl kaçırdığımızı sordu. Ben de yaradana sığınıp yetişemedim ve kaçırdım diye bir espri patlattım. Bunun ya çok kötü bir etkisi olacak ya da işin saçmalığı ortaya çıkacaktı. Savcı hafifçe gülümsedi ve ben o anda onun bu palavraya inanmadığını anladım. Yıllar sonra Erdal Öz, savcı Muhteşem Savaşan'ı görmüş, savaşanın anlattıklarına bakılırsa o dönemde kendisini epeyce zorlamışlar. Bizim isimlerimiz savcıya uçak kaçırma sanıkları olarak gitmiş ve dava açması istenmiş. Savcı bir iddianame hazırlamak için sorgulama sonuçlarını ve belgeleri incelemiş. Bakmış ki en ufak bir yerinden bile tutturamıyor, kalkıp dönemin Ankara Sıkı Yönetim Komutanı'na gitmiş. Komutanım demiş, bu şahısların uçak kaçırmayla en ufak bir ilişkisi yok, iddianameyi yazmak mümkün değil. General Muhteşem Savaşan'a kızmış ve yüzbaşı, yüzbaşı demiş, sen savaşa girmeden kaybettiğini kabul eden bir komutana benziyorsun. Savaş, mücadele et, yenilirsen o zaman yenil. İşte 12 Mart'ın adalet anlayışı. Yıldırım bölgedeki en zor günler, Ülker'in ziyarete geldiği günlerdi. Çünkü görüşme yasağı vardı ve içeri bırakmıyorlardı. Ancak bir not iletebiliyordu bana. Ben de cevap olarak bir not yazıyordum. Daha sonra karşı caddede yürüdüğünü görüyordum. Arada en az 300 metre vardı. Bu notlardan birinde beni çok duygulandıran bir şey vardı. Ev sahibimiz olan doktor ve eşi Ülker'le konuşup kira kabul etmeyeceklerini söylemişlerdi. Genç insanlardık. Hazırda paramız olmadığını biliyorlardı ve kaç sene sürerse sürsün ben hapisten çıkana kadar Ülker ve Aylin'in o evde kira vermeden oturmasını istiyorlardı. 15. ayrımın sonu, sayfa 142, devamı 16. ayrımda.